Ayrım 3.
Kapının çıngırığı yine düşüncelerini kesti. Başka bir misafir geldi. Nefti frak giymiş bir adam. Armalı düğmeler, özene bezene kesilmiş siyah favoriler, sinek kaydı tıraşlı bir yüz, yorgun fakat sakin, düşünceli gözler. Yıpranmış bir çehre, hülyalı bir gülümseme. Oblomov neşeli neşeli, "Merhaba Sudbinski," dedi. "Nihayet eski meslektaşını görmeye geldin. Yaklaşma yaklaşma, dışarının soğuğu üstünde." "Merhaba Ilya İliç. Çoktandır seni görmek istiyordum ama dairede ne çok iş var bilsen. Şu çanta ağzına kadar rapor dolu. Bakanlıkta hademeye söyledim. Ararlarsa buraya gelip haber verecek. Bir dakika bile serbest değilim." "Nasıl? Bu saate kadar dairede kalıyor musun? Eskiden saat 10'da... "Evet, eskiden öyleydi ama şimdi işler değişti. Daireye 12'de gidiyorum arabayla." "Ha, anlıyorum. Şube müdürü oldun. Ne zamandan beri?" Sudbinski başını malalı malalı sallayarak, "Paskalya'dan beri," dedi, "ama ne iş ne iş. 8'den 12'ye kadar evde çalışıyorum. 12'den 5'e kadar bakanlıkta. Akşam da evde çalışıyorum. İnsan yüzü gördüğüm yok." "Ya, demek şube müdürü oldun. Tebrik ederim. Yolunu tuttun artık. Küçük memurluğa ikimiz beraber başlamıştık. Sen bir yıla kalmaz müşavir olursun." "O da bir şey mi? Müşavirliği bu yıl alabilirim. Asillik ünvanı bir defa garanti. Takdirname içinde adaylığımı koymayı düşünüyorum ama yeni bir görev aldım. 2 yıl arka arkaya terfi olmuyor yoksa. Bu akşam bana yemeğe gelsene. Terfin şerefine bir iki kadeh içeriz." "İmkanı yok. Bu akşam genel müdür yardımcısına davetliyim. Raporumun perşembeye kadar hazır olması lazım. Taşra haberlerine güvenilmiyor. Bütün listeleri kendim gözden geçiriyorum." Fomafovich öyle ince eleyip sık dokuyor ki her şeyi kendi görmek istiyor. "Yemekten sonra oturup çalışacağız." Oblomov inanmayarak, "Ne? Yemekten sonra ha?" "Tabii. Hatta erken çıkıp Ekaterinenov'a gidebilirsem ne mutlu bana. Sana da onun için geldim zaten. Benimle gel diyecektim. Gelirsen sana uğrarım." Oblomov yüzünü buruşturarak, "Biraz rahatsızım, gelemem," dedi. "Üstelik işim de var. Hayır, gelmeyeceğim." "Vah vah, hava da ne kadar güzel. Benim serbest olabildiğim günler o kadar az ki." "Dairede daha ne var ne yok?" "Bir hayli değişiklik var. Artık mektuplarda arz-ı tazimat ederim denmiyor, saygılarımı sunarım deniyor. Sicil dosyaları da 2 nüsha yapılmıyor. Kadro genişledi. Bize 3 masa ve 2 ücretli memur eklendi. Komisyonu dağıttılar. Velhasıl çok şey değişti." "Arkadaşlar ne alemde?" "Bildiğin gibi." "Aa, Svinkin bir dosya kaybetti." Oblomov eski günlerin korkularını yeniden duyarak titrek bir sesle, "Yok canım, müdür ne yaptı?" dedi. "Dosya bulunmadıkça ikramiyesini vermeyeceğini söyledi. İş önemli, vergi meselesi." Sudbinski sesini alçattı. "Müdürün düşüncesine göre dosyayı mahsus kaybetmiş." "Olur mu öyle şey?" Sudbinski yukarıdan ve arkadaşını koruyormuş gibi, "Hayır hayır, olamaz elbet," dedi. "Ama işin doğrusu Svinkin de dalgacının biri. Yaptığı bilançolar yenir yutulur gibi değil, her şeyi karmakarışık ediyor. Çok çektim ondan. Ama işin doğrusu ondan böyle şeyler umulmaz. Hayır, hayır, bunu yapmamıştır. Dosyada bir yere tıkılmış olacak. Günün birinde bulunur." "E demek sabahtan akşama kadar hep işler içindesin, durmadan çalışıyorsun." "Sorma kardeşim, sorma." "Ama Fomafomich gibi bir adamla çalışmak iyi şey. Kimseyi mükafatsız bırakmıyor, çalışmayanları bile. Terfi zamanı gelenlerin hemen inhasını yapıyor. Terfi zamanı gelmeyenlere de ya takdirname çıkarıyor ya bir yerden para uyduruyor. Senin eline ne geçiyor?" "Fazla bir şey değil. 1200 ruble maaş, 750 ruble tayin bedeli, 500 ruble ödenek, 500 ruble konut parası, 1000 ruble kadar da ikramiye." Oblomov yatağından fırlayarak, "Vay canına, güzel sesin mi var, nedir?" "Hiç de fazla değil vallahi. Peresevetlov'un maaşını arttırdılar, oysa benden daha az çalışıyor. Ama tabii benim kadar itibarı yok." Alçak gönüllükle gözlerini indirerek, "Bakan geçen gün dairenin göz bebeği olduğumu söyledi." "Yaşa be, ama 8'den öğleye, öğleden 5'e kadar mesai, akşam da evde çalışmak. Vay babam vay. Dairede iş olmazsa ne yapacaktım sanki? Ne bileyim ben, insan bir şeyler okur, yazar. Bütün yaptığım işte bu zaten. Öylesi değil canım, yazı yayınlardın demek istiyorum." "Herkes yazar olamaz ya, senin de bir şey yazdığın yok." Oblomov için çekerek, "Ben çiftlikle uğraşıyorum. Birçok yenilikler tasarladım. Çiftliğe yeni bir düzen vereceğim. İşlerim bitip tükenmek bilmiyor. Neler çekiyorum. Ama sen başkaları için çalışıyorsun. E ne yaparsın? Aldığımız parayı hak etmek gerek. Yazın dinleneceğim. Foma Fomiç söz verdi. Beni işle bir yere gönderecek. Saat ve vest üzerinden yolluk alacağım. 3 ruble yevmiye. Tabii ikramiye de verecekler. Oblomov kıskançlıkla sokağa atacak paraları var dedi. Sonra için çekerek düşünceye daldı. Paraya ihtiyacım var. Sonbahara evleniyorum. Oblomov dostça sordu. Sahi mi? Kiminle? Vallahi Muraşinlerin kızıyla. Geçen yaz tatilinde komşuyduk. Hatırlıyor musun? Bana çaya geldiğin zaman görmüştün. Hatırlamıyorum. Güzel mi bari? E hoş kız. Yemeğe birlikte gidelim istersen. Oblomov bocaladı. Peki olur ama haftaya. Oblomov ferahlayarak evet haftaya dedi. Elbiselerim hazır değil. Kızın hali vakti nasıl, zengin mi? Evet, babası general. Bize 10.000 ruble veriyor. Evin kirası devletten. 12 odanın yarısı bizim olacak. Mobilyaları, sobaları, lambaları hepsi içinde. Fena değil. Oblomov imrenerek fena olur mu hiç dedi. Yaşadın desene. Nikahta sadıcım olacaksın, unutma. Elbette, unutur muyum hiç? Kuznetsov, Vasiliyev, Mahov ne alemdeler? Kuznetsov çoktan evlendi. Mahov benim eski yerimde. Vasiliyev'i Polonya'ya gönderdiler. Ivan Petrovich Saint Vladimir nişanı aldı. Oleşkin'e artık ekselans deniyor. İyi adamdır. Evet iyidir, layıktı doğrusu. İyi huylu, nazik, sakin. İnsan adamdır, hiç kendini öne sürmez. Hiçbir arkadaşa zarar verdiği, başkasının işine engel olduğu görülmemiştir. Herkes için elinden geleni yapar. Bulunmaz adamdır. Hata işlersin, bir şey unutursun, tarihi, yönetmeliği şaşırırsın, hiç ağzını açmaz. Sadece raporu bir arkadaşa yeniden yazdırır. Eşi yoktur doğrusu. Bizim Semyon Semyonevich'e gelince, adam olacağı yok. İşgüzarlık etmeden duramıyor. Yine ne yaptı biliyor musun? Hükümet bize ait binalara birer köpek kulübesi yaptıracak oldu. Hırsızlığı önlemek için. Bizim mimar aklı başında, işini bilir, namuslu bir adamdır. Kulübeler için makul bir masraf gösterdi. Seninki bunu fazla bulmuş, sormuş, soruşturmuş. Bir müteahhite fiyatı kırdırmış. Bula bula 30 kopik fark bulmuş ve oturup bir rapor döşenmiş. Kapının çıngırağı çaldı. Sudbinski, alas mı aldık dedi. Gevezeliğe dalıp saati unuttum, dairede ararlar. Dur biraz, sana bazı şeyler danışmak istiyorum. Başımda iki bela var. Hayır hayır, başka zaman uğrarım. Ziyaretçi bu sözlerden sonra odadan çıktı. Arkasından bakan Oblomov kendi kendine, zavallı dostum, batmışsın sen. Boğazına kadar batmışsın batağa, gidiyorsun. Biçare işinden başka hiçbir şey göremez, duyamaz, konuşamaz olmuş. Ama böylesinin yolu açıktır. Yakında büyük işler başarır, en yüksek mevkilere yükselir. Biz de buna meslek sahibi olmak diyorlar. Bunun için zekaya, iradeye, ruha gerek yok. Bütün bunlar lüks. Bu adamın hayatı böyle geçip gidecek ve ruhunun birçok yanları hiçbir zaman açılmayacak. 12'den 5'e kadar dairede iş, 8'den 12'ye kadar da evde vah zavallı. Oblomov bütün gün uzanıp yatabileceğini düşünerek ferahlık duyuyordu. Rapor hazırlamaya, evrak yazmaya mecbur olmadığı, duygularını, hayallerini serbest bırakabildiği için de gurur duyuyordu. Oblomov öyle dalmıştı ki yatağının başucuna kadar gelip duran ince, uzun, esmerci bir adamın farkına varmamıştı. Bu ziyaretçinin yüzü, favorileri ve bıyığı keçi sakalıyla kaplıydı. Üstünde başında yapmacık bir ihmal görünüyordu. Merhaba Ilya İliç. Merhaba Penkin. Aman yaklaşma, dışarının soğuğunu getiriyorsun. Hep aynı garip adam. Hep eskisi gibi tembel, gamsız. Ben mi gamsız? Dur sana kahyadan aldığım mektubu göstereyim. Durmadan kafa patlatıyorum. Sen gelmiş bana gamsız diyorsun. Nereden böyle? Kitapçıdan geliyorum. Dergiler çıktı mı diye bakmaya gittim. Yazımı okudun mu? Hayır. Sana göndereyim de oku. Oblomov bir karış esneyerek ne üstüne diye sordu. Ticaret, kadının özgürlüğü, bu canım Nisan havası ve yangın söndüren yeni bir buluş üstüne. Nasıl olur da gazete dergi okumazsın? Bütün hayatımız onlarda. Ben artık edebiyatta realizm yolunda çalışıyorum. İşin çok mu? Epeyce. Her hafta gazete için iki makale, kitap eleştirisi. Şimdi de bir hikaye yazdım. Konusu ne? Bir kasabada kaymakamının bir esnafa dayak atması. İşte edebiyatta realizm buna derler. Edebiyatçı memnun. değil mi ya?" dedi. "Sana bu hikayenin ana fikrini anlatayım. Yeni ve cüretli bir fikir doğrusu. Yolcunun biri kasabadan geçerken dayak olayını görmüş ve valiye şikayet etmiş. Vali, kasabaya resmi görevle giden bir memura bu işi de incelemesini ve ayrıca kaymakamın kişiliği ve davranışları üstüne bilgi toplamasını emretmiş. Memur, ticaretten konuşmak bahanesiyle esnafı çağırmış. Söz arasında bu meseleyi de sormuş. Esnaf ne yapsa beğenirsin. Gerdan kırıp gülmüşler. Kaymakamı övmüşler, göklere çıkarmışlar. Memur başka yerlerde de soruşturma yapmış. Esnafın korkunç birer hırsız olduğunu, bozuk mal sattıklarını, eksik ölçüp tarttıklarını, hükümeti bile aldattıklarını, hiçbirinde namus olmadığını ve yedikleri dayağı hak ettiklerini öğrenmiş. Sözün kısası, kaymakamın attığı dayak eski trajilerdeki Fatum'a benzer bir şey oluyor. İyi buldun, çok ince bir zekan var İlya İliç. Keşke yazı yazsaydın sen de. Böylece hem kaymakamın zorbalığını hem de halkın ahlak bozukluğunu göstermiş, küçük memurların kullandıkları usullerin kötülüğünü, sert fakat kanuni tedbirlerin gerekliliğini belirtmiş oluyorum. Oldukça yeni bir fikir değil mi? Evet, özellikle benim için. O kadar az okuyorum ki. Sahi öyle, odanızda hiç kitap göründüğü yok. Ama yalvarırım, size yakında çıkacak bir eser var. Onu mutlaka okuyun. Muazzam bir destan denebilir. Rüşvet yiyen bir adamın düşmüş bir kadına aşkı. Yazanın kim olduğunu söyleyemem. Şimdilik gizli. Ne var içinde? Toplum düzenimizin işleyişini olduğu gibi ortaya koyuyor. Hem de şiirli bir biçim içinde. Toplumun bütün güçlerine değiniyor. Toplumsal merdivenin bütün basamaklarını ele alıyor. Yazar bu eserde zayıf, kötü ruhlu devlet adamını, çevresindeki dalkavuk rüşvetçileri, ahlaksızlığa düşmüş Fransız, Alman, Finli ve daha başka uluslardan kadınları sanki bir mahkeme önüne çıkarıyor. Her şeyi öyle yaman, öyle yürek paralayan bir gerçeklikle anlatmış ki. Bazı parçalarını dinledim. Büyük yazar kah Dante'yi, kah Shakespeare'i andırıyor. Oblomov hayretle doğrularak amma da yaptın ha dedi. Penkin hemen gerçekten çok ileri gittiğini anlayarak durdu. Daha az taşkınlıkla oku da bak dedi. Değerini kendin daha iyi anlarsın. Hayır Penkin, okuyamam. Peki ama niçin? Olay yaratacak bir eser. Daha şimdiden herkes ondan söz ediyor. Bırak söz etsinler. Bir takım adamların işi gücü bu. Merak edip okuyuver canım. Nesini merak edeyim? Ne diye yazı yazar bu adamlar? Gönül eğlendirmek için herhalde. Haksızlık ediyorsun. Hayata o kadar yakın ki. O kadar yaşıyor ki bunlar. Portreler canlı gibi. Tüccar, memur, subay, jandarma hepsi. Tıpkı yaşayan insanlar gibi. Evet, bütün yaptıkları bu kadar. Bir insan alıp kopyasını çıkarıyorlar. Gerçeğe uygun oluyor diye övünüyorlar. Ama hayat ne oluyor? Eserlerinde o yok işte. Dünyayı kavrayış, insanlığı gerçekten anlayış yok. Boş şeylerle övünüyorlar. Hırsızları, düşkün kızları, yolda yakalayıp hapse atar gibi edebiyata sokuyorlar. Nerede sanatkarın gizli gözyaşları? Sadece kaba, zalim, alaycı bir gülüş. İyi söylediniz. Bu coşup taşan öfke, bu kötülüklere amansızca saldırış, alçalmış insanları kepaze ediş, işte asıl edebiyat budur. Oblomov birden parlayarak, hayır hiç de değil. Hırsızı, düşmüş kadını, aldatılmış bir budalayı anlatın. Anlatın ama insanı da unutmayın. Sizin için insan diye bir şey yok mu? Yalnız kafanızla yazmak istiyorsunuz. Düşünmek için kalpsiz olmak gerekir sanıyorsunuz. Hayır, düşünmeyi besleyen sevgidir. Düşen adama el uzatın. Mahvolan bir adamın haline ağlayın, onunla alay etmeyin, sevin onu. Onda kendinizi görün ve ona kendinizmiş gibi bakın. Oblomov tekrar kanepeye sakin sakin uzanarak, işte o zaman yazdıklarınızı okurum, önünüzde eğilirim. Hırsızı, düşmüş kadını anlatıyorlar da insanı unutuyor veya anlatmıyorlar. Bu mudur sanat? Bu mudur bulduğumuz büyük edebiyat? Kötülüğü, çamuru gösterin ama rica ederim buna edebiyat demeyin. Ya, demek hatırınız için tabiat tasvirleri yapalım. Gülden, bülbülden, bir kış sabahının güzelliğinden söz edelim öyle mi? Çevremizde uğuldayan, kaynaşan hayatı görmeyelim. Biz yalnız toplumun fizyolojisini arıyoruz. Şiirle, şarkıyla işimiz yok. İnsanı, yalnız insanı anlatın bana. İnsanı sevin. Penkin coşarak, faizciyi sevelim, softayı sevelim, budala veya hırsız memuru sevelim değil mi? Laf mı bu? Edebiyatla uğraşmadığınız belli. Hayır, bu adamları cezalandırmalı, toplumdan kovmalı. Penkin'in önünde ayağa kalkan Oblomov, birdenbire bir peygamber tavrıyla toplumdan kovmalı ha, bu bozulmuş çamurda yüksek bir prensip olduğunu, bu düşmüş insanın gene de insan, yani kendiniz olduğunu unutuyor musunuz? Onu kovmalı mı dediniz? Ama ne yapsanız, onun insanlıktan, tabiattan, Tanrı'nın rahmetinden dışarı kovabilir misiniz? Oblomov bu sözleri söylerken gözleri parlıyordu. Şaşıran Penkin, amma da coştun ha dedi. Oblomov gerçekten pek ileri gittiğini gördü. Birdenbire sustu. Bir dakika kadar ayakta durdu, esnedi ve yavaş yavaş kanepeye uzandı. İkisi de bir süre sustular. Penkin, sen neler okuyorsun diye sordu. Ben mi? Daha çok yolculuk üstüne yazılmış kitapları. Tekrar sustular. Penkin, dediğim kitap çıkınca okuyacaksın değil mi? İstersen getireyim sana. Oblomov başıyla istemem der gibi bir işaret yaptı. Öyleyse sana hikayemi göndereyim. Oblomov başıyla peki dedi. Matbaaya gidiyorum, geç kaldım. Bak sana niçin geldiğimi söylemeyi unuttum. Ekaterinenov'a gidelim diyecektim. Arabam var. Bugünkü şenlik için bir makale yazmam gerekiyor. Birlikte bakarız. Benim görmediğim şeyleri sen görür, bana söylersin. İyi olur, gidelim. Oblomov yüzünü buruşturup üstüne örtüleri çekerek "Hayır, biraz rahatsızım." dedi. Rutubet dokunuyor. Güneş henüz etrafı iyice kızdırmadı. Ama sen bana yemeğe gel, konuşuruz. Öyle iki dert var ki başımda. Hayır, bizim yazar arkadaşlarla Saint George lokantasında toplanıyoruz. Oradan Ekaterinenov'a gideceğiz. Bütün gece de çalışacağım. Gün doğarken makalem matbaada olmalı. Hoşça kal. Güle güle Penkin. Oblomov yine düşünmeye daldı. Bütün gece çalışacak. Hiç uyumayacak. Herhalde yılda en az 5000 ruble kazanır. Fena para değil. Ama yazı yazmak, boşuna kafamızı, ruhumuzu harcamak, hayallerimizi, düşüncelerimizi satmak, tabiatımızı zorlamak, durup dinlenmeden hareket içinde olmak, hep bir amaç peşinde koşmak. Sonra da yazmak, yazmak, dönen bir tekerlek, bir makine gibi yazmak. Yarın öbür gün, daha öbür gün hep yazmak. Tatil yok, bayram yok. Ne zaman duracak, ne zaman dinlenecek bu adam? Vah zavallı. Oblomov boş masanın üstüne kalemsiz, mürekkepsiz okkaya baktı ve yine kendisinin yeni doğmuş bir çocuk gibi gamsız, kaygısız uzanıp yatabildiğine şükretti. Ne saadet! Yüz parça olmamak, ruhun ve vücudun güçlerini ötede beride harcamamak. Birdenbire ya kahyanın mektubu ya apartman işi dedi ve düşünceye daldı. Çıngırak yine çaldı. Oblomov yeni ziyaretçiyi beklerken nedir bu? Kabul gününe döndü bugün dedi. Odaya yaşı ve yüzü belirsiz bir adam girdi. Ne güzel, ne çirkin, ne büyük, ne küçük, ne sarışın, ne de esmerdi bu adam. Tabiat ona ne iyi, ne kötü, göze çarpan hiçbir özellik vermemişti. Kimi ona Ivan Ivanovich derdi. Kimi Ivan Vasilievich. Kimi de Ivan Mihailovich. Soyadı üzerinde de anlaşma yoktu. Bazıları için Vasiliev ya da Andriyev, bazıları için de Alexeyev'di. İsmini ilk defa duyan adam hemen unutuverirdi. Adıyla birlikte yüzü de, sözleri de hatırdan çıkardı. Geldiği yerde hiçbir şey değişmez, gittiği yerden hiçbir şey eksilmezdi. Vücudu gibi zekasının da hiç rengi, özelliği, kişiliği yoktu. Çevresindekileri gördüğü ve işittiği şeylerle de eğlendiremiyordu. Çünkü Petersburg'da doğmuş ve bir yere gitmemişti. Bu yüzden başkalarının gördüğü ve işittiği, bildiği şeylerden başka hiçbir şey bilmiyordu. Böyle bir insan sevilir mi, sever mi, nefret eder mi, acı çeker mi? Herhalde sever de, nefret de eder, acı da çeker. Çünkü hiç kimse bunlarsız edemez. Fakat nasıl oluyor da bu adam herkesi sevmenin kolayını buluyor? Bu çeşit insanlarda bir tür düşmanlık ve öç alma duyguları uyandırır. Onlara ne kötülük etseniz gene gelir size sokulurlar. Ama şu da var ki, duydukları sevgiyi sıcak, soğuk diye ölçmeye kalkarsak, bunlarınki hiçbir zaman ortayı aşmaz. Herkesi sevdikleri için iyi insan sayılırlar. Oysa kimseyi sevmezler ve kötü olmadıkları için iyidirler. Böyle bir adamın önünde bir fakire sadaka verirseniz o da verir. Ama küfredin, alay edin, o da aynı şeyi yapar. Ona zengin denemez, çünkü zengin değil, fakirdir. Ama tam fakir de denemez, çünkü ondan daha fakirleri çoktur. Yıllık küçük bir geliri vardır, 300 ruble kadar. Bir küçük memurluktan da 5-10 ruble alır. Ama darlık çekmez. Kimseden borç almaz. Ondan borç almak da kimsenin aklından geçmez. Çalıştığı dairede sürekli ve belli bir görevi yoktur. Çünkü ne arkadaşları, ne amirleri, hangi işi daha iyi, hangisini daha kötü yaptığını görüp neye istidadı olduğunu kestirememişlerdir. Kendisine şu ya da bu iş verildiği zaman onu o şekilde yapar ki amiri ne söyleyeceğini bilemez. Bakar, bakar, okur, okur, sonunda der ki bırakın bana, sonra bakarım. Aşağı yukarı buydu istediğim. Yüzünde hiçbir zaman bir tasa, bir düşünce belirtisi görünmez. İçinde bir hayat var mı, yok mu anlayamazsınız. Gözleri hiçbir şey üzerinde dikkatle durmaz. Hiçbir şey onda bir merak uyandırmaz. Sokakta bir arkadaşı ona rastlar da nereye gittiğini sorarsa, daireye, çarşıya veya birisini geçirmeye der. Arkadaşı bırak canım benimle postaneye, terziye veya gezmeye gel derse hemen kabul eder. Terziye, postaneye girer ve gittiği yerlerin tam tersine bir tarafa gezmeye gider. Doğduğunu herhalde annesinden başka hiç kimse fark etmemiştir. Yaşadığını da pek az kimse bilir. Fakat ölümünü kimse fark etmeyecek, öldüğüne kimse sevinmeyecek, kimse acımayacaktır. Onun düşmanı, dostu yoktur. Yalnızca birçok tanıdıkları vardır. Belki bu silik kişinin yalnız cenazesi bir ilgi uyandıracak, yolda adamın biri saygıyla durup selamlayacak, belki başka bir meraklı da cenazenin önüne koşacak, ölenin adını soracak ve hemen unutacak. Bu Alexiev, Vasiliev, Andriyev ya da ne derseniz deyin, insanoğlunun yarım, donuk, bulanık, bir hayali, bir gölgesiydi. Zahar evin kapısı önünde yahut köşedeki bakkalda ahbaplarıyla konuşurken efendisinin misafirlerini anlatmaktan hoşlanırdı. Ama sıra ona, Alexiev'e diyelim, gelince ne söyleyeceğini bilemezdi. Uzun uzun düşünür, vücudunda, hareketlerinde onu başkalarından ayıran yanları arar, bir türlü bulamazdı. Elini adam sende der gibi sallayarak ne eti var ne kemiği bir adam işte derdi. Oblomov, ''Aa siz misiniz Alexiev?'' dedi. ''Merhaba, nereden çıktınız? Aman yaklaşmayın, ellerinizi sıkmayacağım, soğuktan geliyorsunuz. Amma da yaptınız, soğuk yok ki. Bugün bu taraflara gelmek niyetinde değildim. Ovçinin'e rastladım da o zorla evine getirdi. Sizi almaya geldim İlya İliç. Ne yapacaksınız beni? Ovçinin'e gidelim. Matvey Andreyevich Alyanov, Kazimir Albertovich Paylo, Vasili Sevatiyanich Kolimiyagin oradalar.'' Ne yapıyorlar orada? Benden ne istiyorlar? Ovçinin sizi yemeğe çağırıyor. Oblomov hiç aldırmadan, yemeğe çağırıyor diye tekrarladı. Sonra da hep birlikte Ekaterinenov'a gidecek. Sizin de bir araba kiralamanızı istiyorlar. Peki ne yapacağız orada? Ne mi yapacağız? Bugün herkes oraya gidiyor. Bugün 1 Mayıs, bilmiyor musunuz? Hele bir oturun, düşünürüz. Aman kalkın, daha üstünüzü bile giymemişsiniz. Durun biraz canım, daha erken. Erken olur mu? Sizi 12'de bekliyorlar. Erken yemek yiyeceğiz 2'de. Ondan sonra gezintiye. Hadi çabuk olun gidelim. Söyleyeyim de elbiselerinizi getirsinler. Nasıl giyineyim? Daha yüzümü yıkamadın ki. Haydi yıkayın öyleyse. Alexiev odada dolaşmaya başladı. Belki 100 defa gördüğü bir resmin önünde durdu. Pencereden şöyle bir baktı. Raftan küçük bir şey aldı. Her yanına göz gezdirdi. Tekrar yerine koydu. Sonra ıslık çalarak öteye beriye gitti geldi. Ama ne yapsa boşuna.